Ayrım 3 Cehennem Dan Brown Sayfa 42 6. Bölüm Langdon şimdi güçlü ellerin kendisini kaldırdığını hissediyordu. Onu hezeyandan uyandırıyor, taksiden inmesine yardım ediyorlardı. Ayaklarının altındaki kaldırımın soğukluğunu hissetti. Doktor Brooks'un narin yapısıyla biraz olsun destek kazanan Langdon, iki apartman arasındaki boş yaya yolunda sendeleyerek ilerledi. Şafak rüzgarıyla şişen hastane önlüğünün altında her yerinin üşüdüğünü hissedebiliyordu. Hastanedeyken verilen yatıştırıcı zihnini de görüşü kadar bulanıklaştırmıştı. Su altında akışmaz, loş ışıklı bir dünyada yoluna bulmaya çalıştığını hissediyordu. Doktor Brooks'un ileri doğru çekiştirip durması ona şaşırtıcı bir kuvvetle destek veriyordu. Basamak var dediğinde binanın yan girişine vardıklarını anladı. Trabzana tutunan Langdon yukarı doğru güçlükle adım atarken Doktor Brooks şimdi onu gerçekten itiyordu. Sahanlığa vardıklarında genç kadın paslanmış eski bir tuş takımına bazı rakamları girdi ve kapı vınlayarak açıldı. İçerideki hava daha sıcak değildi ama dışarıdaki kaba kaldırımla kıyaslandığında ayağının altındaki seramik zemin Langdon'a yumuşak bir halı gibi geldi. Langdon'ı küçük bir asansöre götüren Doktor Brooks, katlanan bir kapıyı açarak onu telefon kulübesi boyutundaki bir kabine soktu. İçerisi MS sigarası kokuyordu. İtalya'da taze espresso kokusu kadar yaygın olan acı tatlı bir koku. Bu koku yavaşça Langdon'ın zihin bulanıklığının geçmesine yardımcı oldu. Doktor Brooks bir düğmeye basınca üstlerinde bir yerdeki çarklar tıkırdayarak harekete geçti. Yukarı. Gıcırdayan kabin yukarı çıkmaya başlarken yalpalayıp titredi. Duvarlarda sadece metal kaplamalar olduğu için asansör ritmik bir biçimde önlerinden kayarken Langdon kendini seyrettiğini fark etti. Bu yarı bilinçli halinde bile ömrü boyunca duyduğu kapalı yerde kalma korkusu son derece güçlüydü. Bakma. Duvara yaslanarak soluklanmaya çalıştı. Kolu ağrıyordu. Bakışlarını indirdiğinde Harris ceketinin kolunun etrafına bandaj gibi sarıldığını gördü. Ceketin boşta kalan kısmı arkasından sarkarak yere değiyor, aşınıp pisleniyordu. Zonklayan başı yüzünden gözlerini kapattı ama karanlık bir kez daha onu içine aldı. Tanıdık bir görüntü belirdi. Nazarlığı ve bukleli gümüş rengi saçları olan endamlı ve peçeli kadın. Tıpkı daha önceki etrafında kıvranan vücutlarla kan kırmızı nehrin kıyısında duruyordu. Yalvaran bir sesle Langdon'a konuştu. ''Ara, bulacaksın.'' Langdon onu kurtarması gerektiği hissine kapılmıştı. Hepsini kurtarması gerekiyordu. Yarıya kadar gömülmüş baş aşağı bacaklar teker teker gevşiyordu. Ses çıkarmadan kimsin sen diye seslendi. Ne istiyorsun? Peçeli kadının gümüş rengi gür saçları sıcak rüzgarla dalgalanmaya başladı. Nazarlık kolyesine dokunurken zaman daralıyor diye fısıldadı. Sonra aniden nehrin üstünde dumanlar çıkararak her ikisini birden yutan kör edici bir ateş sütununa dönüştü. Langdon haykırarak gözlerini aniden açtı. Doktor Brooks endişeyle ona baktı. Ne oldu? Langdon halüsinasyonlar görüyorum diye söylendi. Aynı görüntü. Gümüş rengi saçları olan kadın mı? Ve cesetler? Başını evet anlamında sallayan Langdon'ın altında boncuk boncuk ter birikmişti. Doktor Brooks kendinden emin görünmeye çalışarak ''Bir şeyiniz kalmayacak'' dedi. Tekrarlayan görüntülere amnezide sık rastlanır. Hatıraları düzenleyip dosyalayan beyin fonksiyonunuz geçici olarak etkilendi. Bu yüzden her şeyi aynı resmin altına atıyor. ''Pek güzel bir resim değil'' diyebildi Langdon. ''Biliyorum ama iyileşene kadar hatıralarınız karışacak ve dosyalanmayacak. Geçmiş, bugün ve hayal hepsi birbirine karışacak. Aynı şey rüyalarda da olur.'' Asansör yalpalayarak durunca Doktor Brooks katlanan kapıyı açtı. Bu kez karanlık dar bir koridorda yürüyorlardı. Floransa çatılarının kasvetli siluetinin şafak öncesi ışığında belirmeye başladığı bir pencerenin yanından geçtiler. Doktor Brooks koridorun en sonunda çömelip susuz kalmış gibi görünen bir bitkinin altından aldığı anahtarla bir kapının kilidini açtı. Küçük bir daireydi ve içerideki hava vanilya kokulu mumla eski halı kokusunun arasında geçen savaşın haberini veriyordu. Mobilyalar ve diğer eşyalar en iyi kelimeyle yetersizdi. Ev ikinci el eşyalarla döşenmiş gibiydi. Doktor Brooks termostatı ayarlayınca kaloriferler ses çıkararak çalışmaya başladı. Genç doktor sanki toparlanmaya çalışıyormuş gibi bir süre durup gözlerini kapattı, derin nefesler alıp verdi. Daha sonra dönüp Langdon'ı formika masayla iki eğriti sandalyenin bulunduğu mütevazi mutfağa götürdü. Langdon oturmak niyetiyle sandalyelerden birine doğru hamle yaptı ama Doktor Brooks tek eliyle onu kolundan tutarken diğer eliyle bir dolabı açtı. Dolabın içi neredeyse boştu. Krakerler, birkaç paket makarna, bir kutu kola ve bir şişe nodoz. Dolaptan bir şişeyi çıkarıp Langdon'ın avucuna 6 kapsül döktü. "Kafein," dedi, "bu geceki gibi nöbete kaldığım zamanlar için." Langdon hapları ağzına götürüp biraz suyla çalkaladı. Doktor Brooks çiğne, dedi. Böylece sistemine çabuk karışır ve yatıştırıcıya karşı daha hızlı etki gösterir. Langdon çiğnemeye başladığı anda yerinde büzüldü. Hapların tadı berbattı. Aslında yutulmaları en iyisiydi. Doktor Brooks buzdolabını açtı ve Langdon'a yarım şişe San Pellegrino uzattı. Profesör şükranla koca bir yudum aldı. Genç doktor onu kolundan tutup ceketinden yaptığı üstün körü bandajı çıkardı ve mutfak masasının üstüne bıraktı. Sonra dikkatle yarasını inceledi. Kolunu tutarken Langdon onun narin ellerinin titrediğini hissetti. Doktor Brooks, yaşayacaksın, dedi. Langdon içinden onun da iyileşmesini diledi. Birlikte neyi atlattıklarını kavramakta güçlük çekiyordu. Doktor Brooks, dedi. Birini aramamız gerek, konsolosluk, polis, birini. Siyana ona hak vererek başını salladı. Artık bana Doktor Brooks demeyi bırakabilirsin. İsmimin Siyana olduğunu biliyorsun. Langdon başını salladı. Biliyorum. Sen de benim ismimin Robert olduğunu biliyorsun. Birbirlerine ilk isimleriyle hitap etmeleri aralarındaki bağın güçlendiğini gösteriyordu. İngiliz'im mi demiştin?
Evet, orada doğdum.
Aksanını duyamıyorum.
Güzel, diye cevap verdi. Kurtulmak için çok uğraştım.
Langdon tam nedenini soracakken Siyana ona peşinden gelmesini işaret etti. Onu dar bir koridordan küçük, iç karartıcı bir banyoya götürdü. Langdon hastane camında gördüğünden bu yana ilk defa lavabonun üstündeki aynada kendi yansımasını gördü. İyi değil. Sık koyu renk saçları matlaşmış, gözleri kanlanmıştı ve halsiz görünüyordu. Uzamış sakalları çenesini kaplamıştı. Siyana musluğu açtı ve Langdon'ın yaralı kolunu buz gibi soğuk suyun altına soktu. Langdon acımasına rağmen yüzünü buruşturarak kolunu altında tuttu. Siyana aldığı temiz bir bezi antibakteriyel sabunla köpürttü.
İstersen başka tarafa bak.
Önemli değil. Ben pek... Siyana bezi bastırarak sürtmeye başlayınca Langdon'ın koluna şiddetli bir ağrı girdi. Bağırmamak için dişlerini sıktı. Şimdi daha da bastıran Siyana, "Enfeksiyon kapmasın," dedi. "Ayrıca eğer yetkilileri arayacaksan şimdikinden daha hazırlıklı olmalısın. Adrenalin üretiminde acıdan daha etkili bir şey yoktur."
Langdon kolunu geri çekinceye kadar bezin baskısına dolu dolu 10 saniye kadar dayandı.
"Yeter." Kendini daha güçlü ve daha uyanık hissettiğini itiraf etmeliydi. Artık kolunun acısı baş ağrısını bastırıyordu.
Siyana "güzel," diyerek suyu kapattı ve kolunu temiz bir havluyla kuruladı. Daha sonra koluna küçük bir sargı bağladı ama o bunu yaparken Langdon'ın fark ettiği başka bir şey yüzünden dikkati dağıldı. Onu sinirlendiren bir şey.
Langdon yaklaşık 40 yıl boyunca anne babasının hediye ettiği, koleksiyonerler için üretilmiş antika bir Mickey Mouse saati takmıştı. Mickey'nin gülümseyen yüzü ve neşeyle salladığı kolları ona gün içinde daha sık gülümsemesini ve hayatı daha az ciddiye almasını hatırlatıyordu.
"Langdon, saatim," diye kekeledi, "yok olmuş." O olmadan kendini eksik hissediyordu. "Hastaneye geldiğimde kolumda mıydı?"
Siyana ona kuşkulu gözlerle baktı. Böyle önemsiz bir şey için endişelendiğine inanamıyordu.
"Ben herhangi bir saat hatırlamıyorum. Sen biraz temizlen. Birkaç dakika sonra döneceğim. Sana nasıl yardım bulacağımızı düşünürüz."
Gitmek üzere arkasını döndü ama kapı eşiğinde durarak aynada gözlerini Langdon'ınkilere dikti.
"Ben yokken sana önerim birinin seni neden öldürmek isteyebileceğini düşünmen. Yetkililerin soracağı ilk soru bu olacaktır."
"Bekle, nereye gidiyorsun?"
"Polisle yarı çıplak konuşamazsın, üstüne kıyafet bulacağım. Komşum seninle aşağı yukarı aynı bedende. O şimdi yok, ben de kedisine bakıyorum, bana borçlu."
Genç kadın bunu söyledikten sonra gitmişti.
Robert Langdon lavabonun üstündeki küçük aynaya doğru döndüğünde karşısında kendisine bakan yüzü tanımakta güçlük çekti. Biri beni öldürmek istiyor. Zihninin içinde yeniden o hezeyanlı sayıklamaları duydu. Çok üzgünüm, çok üzgünüm. Birkaç şey hatırlamak için hafızasını yokladı ama hiçbir şey yoktu. Sadece boşluk görüyordu. Langdon'ın tüm bildiği Floransa'da bulunduğu ve başında bir kurşun yarası olduğuydu. Yorgun gözlerine bakarken bu işin sonunda sırf Bombay Sapphire ile Gogol'ü birbirine karıştırdığı için elinde boş bir martini bardağı ve Ölü Canlar kitabıyla evdeki okuma koltuğunda uyanıp uyanmayacağını merak etti. 7. Bölüm. Langdon kanlı hastane öndüğünü çıkarıp attı ve beline bir havlu sardı. Yüzünü yıkadıktan sonra yavaşça başındaki dikişlere dokundu. Derisi sızlıyordu ama keçeleşmiş saçlarını üzerine yatırınca yara tamamıyla gözden kayboldu. Kafein hapları etkisini göstermeye başlamıştı. Sonunda bulanıklığın yok olduğunu hissediyordu.
Düşün Robert, hatırlamaya çalış.
Penceresiz banyo aniden klostrofobik gelmeye başlamıştı. Langdon koridora çıkıp karşısındaki yarı açık kapıdan yayılan doğal ışığa doğru ilerledi. Burası ucuz bir masa, yıpranmış bir döner sandalye, yerde duran çeşitli kitaplar ve çok şükür bir pencereden oluşan eğreti bir çalışma odasıydı. Langdon gün ışığına doğru ilerledi. Uzakta yükselen Toskana güneşi uyanan şehrin en yüksek kulelerine, Çan Kulesi, Badia, Barcello vurmaya başlamıştı. Langdon alnını serin cama dayadı. Kuru ve soğuk Mart havası yamaçlardan yükselen güneş ışığı tayfını güçlendiriyordu. Buna ressam ışığı derler. Ufuk çizgisinin tam ortasında kırmızı tuğlalardan dev bir kubbe yükseliyordu. Zirvesindeki yaldızlı bakır top bir fener gibi parlıyordu. Il Duomo. Brunelleschi, Bazilika'nın muazzam kubbesini inşa ederken mimaride tarih yazmıştı. Ve şimdi 500 yıldan uzun bir süre sonra 114 metre yüksekliğindeki yapı hala Piazza del Duomo'da sabit bir dev gibi sapasağlam yerinde duruyordu. Neden Floransa'dayım? Floransa İtalyan sanatına her zaman çok meraklı olan Langdon'ın Avrupa'da en sevdiği yerlerden biriydi. Burası Michelangelo'nun atelyelerinde İtalyan Rönesansı'nın doğduğu ve sokaklarında çocukken oynadığı şehirdi. Galerilerinde milyonlarca gezginin, Botticelli'nin Venüs'ün doğuşunu, Leonardo'nun başaretini, şehrin gururu ve neşesi olan Davut heykelini hayranlıkla izlediği Floransa'ydı. Langdon Michelangelo'nun Davut heykelini ilk kez bir delikanlıyken, Accademia della Belle Arti'ye girip Michelangelo'nun dizi dizi duran Prigioni'sini arasında yavaşça ilerledikten sonra bakışları 5 metrelik başyapıda doğru kaydığında görüp büyülenmişti. Davut'un muazzamlığı ve belirgin kas yapısı ilk kez gelen ziyaretçileri hayrete düşürüyordu. Ama Langdon için büyüleyici olan Davut'un pozundaki deha olmuştu. Michelangelo Davut'un sağ tarafına yaslandığı, sol bacağında hiç ağırlık olmadığı göz yanılgısını sağlamak için klasik contrapposto geleneğini uygulamıştı. Ama aslında sol bacağı tonlarca mermer taşıyordu. Davut Langdon'un büyük heykellerin gücünü takdir etmeye başlamasını sağlamıştı. Langdon şimdi son günlerde bu başyapıtı ziyaret edip etmediğini düşünüyordu. Ama hatırlayabildiği tek şey hastanede uyandığı ve masum bir doktorun gözlerinin önünde öldürülüşünü izlediğiydi. Çok üzgünüm, çok üzgünüm. Hissettiği vicdan azabı onu hasta ediyordu. Ben ne yaptım? Pencerenin karşısında dururken göz ucuyla yanındaki masanın üzerinde duran dizüstü bilgisayarı gördü. Aniden geçen akşam başına her ne geldiyse bunun haberlerde çıkmış olabileceğini düşündü. İnternete girebilirsem bir takım cevaplar bulabilirim. Langdon kapıya doğru dönüp seslendi. Sienna! Sessizlik. Hala komşunun dairesinde giysi arıyordu. Sienna'nın bilgisayarını izinsiz kullanmasını anlayışla karşılayacağını düşünerek açtı. Bilgisayarın ana ekranı aydınlandı. Windows'un standart mavi bulutlu arka planı. Langdon hemen Google İtalya'nın arama sayfasına girip Robert Langdon yazdı. Aramaya başlarken eğer öğrencilerim şimdi beni görseydi diye düşündü.
Langdon sürekli öğrencilerine kendilerini Google'da aramamalarını tembihlerdi. Çünkü bu da Amerikan gençliğini ele geçirdiğini düşündüğü, ün takıntısını yansıtan tuhaf bir yeni eğlenceydi ona göre. Arama sonuçları ekrana döküldü. Langdon'a ait yüzlerce bağlantı vardı. Kitapları, dersleri. Şimdi ne arıyorum? Langdon haber butonuna tıklayarak aramayı sınırlandırdı. Yeni bir sayfa açıldı. Robert Langdon için haber sonuçları. İmza günleri. Robert Langdon imza için. Robert Langdon'dan mezuniyet konuşması. Robert Langdon sembol kitabını yayımladı. Liste birkaç sayfa boyunca uzayıp gidiyordu ama Langdon son günlere ait bir şey bulamadı. İçinde bulunduğu durumu açıklayabilecek hiçbir şey yoktu. Dün akşam ne oldu? Langdon, Floransa'da yayımlanan İngilizce gazete The Fiorentine'ın web sitesine girerek şansını zorladı. Başlıkları son dakika haberlerini, polis bloğunu taradı ama bir daire yangını, hükümetteki yolsuzluk skandalı ve ufak çaplı suçlarla ilgili haberler dışında bir şey bulamadı. Hiçbir şey yok mu? Bir polis memurunun önceki akşam katedralin önündeki meydanda kalp krizinden öldüğü ile ilgili son dakika haberinde duraksadı. Memurun adı henüz açıklanmamıştı ama cinayetten şüphelenilmiyordu. Sonunda aklına yapacak başka bir şey gelmeyen Langdon bir takım cevaplar bulabileceğini düşünerek Harvard e-posta adresine girip mesajlarını kontrol etti. Tek bulabildiği meslektaşlarından, öğrencilerinden ve arkadaşlarından gelen alışıldık e-postalardı. Çoğu bir sonraki haftanın randevuları ile ilgiliydi. Sanki kimse orada olmadığımı bilmiyor. Belirsizlik artınca Langdon bilgisayarı kapattı. Tam odadan çıkmak üzereyken gözüne bir şey ilişti. Sienna'nın masasının köşesinde eski tıp dergileri ve kağıt yığınlarının üzerinde polaroid bir fotoğraf duruyordu. Fotoğrafta Sienna Brooks ve sakallı meslektaşı vardı. Hastane koridorunda durmuş gülüşüyorlardı. Langdon fotoğrafı eline alıp incelerken vicdan azabıyla "Doktor Marconi" diye düşündü. Fotoğrafı kitap yığınlarının üzerine bırakırken tepede duran sarı bir broşür fark etti. Bu Londra'daki bir tiyatro oyununa ait yırtık bir ilandı. Kapakta yazdığı kadarıyla bu Shakespeare'in bir yaz gecesi rüyası temsiliydi ve neredeyse 28 yıl önce sahnelenmişti. Broşürün kapağına ispirtolu kalemle ve el yazısıyla bir not yazılmıştı. "Canım, bir mucize olduğun gerçeğini asla unutma." Langdon broşürü eline alırken içinden bir yığın gazete küpürü masanın üzerine döküldü. Hızla onları yerlerine koymaya çalıştı ama küpürlerin durduğu solmuş sayfayı açınca donup kaldı. Shakespeare'in afacan perisi Puck'ı oynayan çocuk oyuncunun resmine bakıyordu. Fotoğraftaki küçük kız ancak 5 yaşlarındaydı ve sarı saçları at kuyruğuyla tanıdık bir şekilde toplanmıştı. Fotoğrafın altında "Bir yıldız doğuyor" yazıyordu. Son derece dolu olan biyografi çocuk tiyatrosunun üstün yeteneği Sienna Brooks hakkındaydı. Standartların dışında bir zekası olan küçük kız bir gecede bütün karakterlerin repliklerini ezberlemiş ve provalar sırasında oyunculara sık sık sufle vermişti. 5 yaşındaki bu küçük kızın hobileri keman çalmak, satranç oynamak, biyoloji ve kimyaydı. Londra'nın banliyosu Blackheath'te yaşayan varlıklı bir ailenin kızı olan Sienna, bilim çevrelerinde şimdiden bir şöhretti. 4 yaşındayken bir satranç ustasını yenmişti ve 3 dil konuşabiliyordu. "Langdon, tanrım," diye düşündü Sienna, "bu bazı şeyleri açıklıyor." Langdon, Harvard'ın en ünlü mezunlarından biri olan dahi çocuk Saul Kripke'yi hatırladı. 6 yaşında kendi kendine İbranice öğrenmiş ve 12 yaşında Descartes'in bütün eserlerini okumuştu. Langdon kısa bir süre önce de Moshe Kai Kavalin adında genç bir fenomenle ilgili bir haber okumuştu. 11 yaşında 4.0 not ortalamasıyla üniversiteden mezun olmuş, dövüş sporlarında ulusal madalya almış ve 14 yaşında "Yapabiliriz" adında bir kitap çıkarmıştı. Langdon başka bir gazete küpürünü eline aldı. Bu Sienna'nın 7 yaşındaki fotoğrafının olduğu bir gazete haberiydi. Dahi çocuğun IQ'su 208 çıktı. Langdon zeka seviyelerinin bu kadar yüksek olabileceğini bilmiyordu. Habere göre Sienna Brooks bir keman virtüözüydü.
Yeni bir dili bir ayda öğrenebiliyordu ve kendi kendine anatomi ile fizyoloji öğreniyordu. Bir tıp dergisinden kesilmiş başka bir kupüre baktı. Geleceğin düşüncesi, bütün beyinler eşit yaratılmamıştır. Bu makaledeki fotoğrafta Sienna 10 yaşlarındaydı. Sarı saçlarıyla büyük bir tıbbi cihazın yanında duruyordu. Makalede Sienna'nın beyincik PET taramalarının diğer beyinciklerden fiziksel açıdan farklı olduğunu anlatan bir doktorla yapılmış röportaj vardı. Sienna'nın beyinciği görsel uzamsal içerikleri çoğu insanın idrak edemeyeceği yöntemlerle kullanabilen daha büyük, daha gelişkin bir organdı. Doktor Sienna'nın fizyolojik avantajını beyninde alışılmadık hızla büyüyen hücrelerle açıklıyordu. Bu durum kansere benziyordu. Farkı tehlikeli kanser hücreleri yerine faydalı beyin dokusu büyümesinin hızlanmasıydı. Langdon küçük çaplı bir Kent gazetesinin kupürünü buldu. Zekanın laneti. Bu kez fotoğraf olmasa da haberde normal okullarda okumaya çalışmış ama uyum sağlayamadığı için diğer öğrenciler tarafından ezilmiş olan genç deha Sienna Brooks'tan bahsediliyordu. Haberde sosyal becerileri zekalarına yetişemeyen yetenekli gençlerin hissettiği yalnızlıktan ve dışlanma duygusundan bahsediliyordu. Habere göre Sienna 8 yaşında evden kaçmış ve tek başına 10 gün yaşamayı başarmıştı. Londra'daki lüks bir otelde bulunmuştu. Burada misafirlerden birinin kızı gibi davranmış, bir anahtar çalmış ve başkası hesabına yiyecek sipariş etmişti. Haftayı Gray's Anatomy'den 1600 sayfa okuyarak geçirmişti. Polis ona neden tıp metinleri okuduğunu sorduğunda beynindeki sorunun ne olduğunu öğrenmek istediğini söylemişti. Langdon küçük kıza acıdı. Bu kadar farklı olmanın bir çocuk için ne kadar sıkıntı verici olabileceğini tahmin bile edemiyordu. Makaleleri katlarken Puck rolünü oynayan 5 yaşındaki Sienna'nın fotoğrafına tekrar baktı. Sienna ile bu sabahki gerçeküstü karşılaşması düşünülürse yaramaz uyku getiren peri rolünün ona tuhaf bir şekilde uyduğunu kabul etmek zorundaydı. Langdon oyundaki karakterler gibi birden uyanıp son yaşadıklarının bir rüya olduğunu görmeyi çok isterdi. Tüm kupürleri doğru sayfanın arasına dikkatle koyup broşürü kapattı. Kapaktaki notu tekrar görünce tuhaf bir melankoliye kapıldı. Canım, bir mucize olduğun gerçeğini asla unutma. Gözleri tiyatro ilanının kapağındaki tanıdık sembole doğru kaydı. Dünyadaki çoğu tiyatro ilanını süsleyen aynı eski Yunan piktogramı, 2500 yıllık sembol dramatik tiyatroyla özdeşleşmişti. Langdon komedi ile trajedinin ikonik yüzlerine baktı ve birdenbire kulaklarında tuhaf bir uğultu hissetti. Sanki kafasının içinde yavaş yavaş bir tel çekiliyordu. Aniden başına bir ağrı saplandı, bir maske görüntüsü gözlerinin önünden geçti. Nefessiz kalıp ellerini kaldırdı, çalışma masasına oturup gözlerini sımsıkı kapattı ve saçlarını çekiştirdi. Langdon'ın karanlığında tuhaf görüntüler öfkeyle geri döndüler, şiddetli ve canlıydılar. Nazarlık takmış gümüş saçlı kadın kan kırmızısı bir nehrin karşısından yine ona sesleniyordu. Çaresiz haykırışları kokuşmuş havayı deliyor, işkence çekerek ölenlerin acı içinde göz alabildiğine kıvrananların sesleri arasında net bir şekilde duyuluyordu. Kadın Langdon'a ara ve bul diye sesleniyordu. Zaman daralıyor. Langdon yine ona herkese yardım etmenin çaresiz zorunluluğunu hissetti. Çılgına dönmüş bir halde kan kırmızısı nehrin karşısına ona seslendi. Kimsin sen? Kadın bir kez daha uzanıp peçesini kaldırdı ve Langdon'ın daha önce gördüğü o çarpıcı yüzü gösterdi. Ben yaşamım dedi. Aniden kadının tepesinde gökyüzünde kocaman bir görüntü belirdi. Uzun gagaya benzeyen bir burnu ve korkunç yeşil gözleri olan ürkütücü bir maske boş gözlerle Langdon'a bakıyordu. Ses ve ben de ölümüm diye gürledi. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 54.